Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yeni bir Çınaraltı programından hepinize kucak dolusu merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve yaklaşık bir saat sürecek olan programımıza başlamadan evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Evet sevgili dinleyiciler, görüntülü cep telefonları, zeka seviyesi giderek yükselen robotlar, ısı hususiyetlerini değiştirebilen akıllı giysiler, akıllı evler, gerçeğinin aynısı suni gözler, otoyollarda kendi kendine gidebilen arabalar, bilim, teknoloji, proje el ele. Binlerce misal vermek mümkün. Hiçbiri kulağa yabancı gelmiyor artık. Kimileri yavaş yavaş kullanıma dahi giriyor, kimilerinin ise eli kulağında. Elimizde son geçen bilgilere göre hatırlayabilen bir gözlük var. Şekil değiştirme özelliğine sahip malzemeden yapılmış. Avuç içinde buruşturulduğunda kırılmış ve kullanılamaz gibi görünse bile üzerindeki baskı kalktığında tekrar eski haline geliyor, eski haline dönüyor. Evet, halbuki gözlük nereden nereye geldi? Hangi safhaları geçti? Evet, isterseniz bir nebze gözlük tarihinden bahsedelim sizlere. Evet, gözlüğü ilk kullananların Çinliler olduğu söyleniyor. 1240'lı yıllarda yazılmış bir metinde gözlüğe yapılan atıf var. Ming Hanedanı zamanında gözlüğün Malaka Krallığından getirildiği yazılı. Bu krallığın batı ticaretine açılması ise devrin İranlı ve Arap tüccarları vasıtasıyla olmuş. İbre yine medeniyetin filizlendiği toprakları, yani şarkı doğuyu gösteriyor. Her keşif bir sonrakinin tetikleyicisi oluyor. Malum, telahuku efkar iledir tekmili sınahat demişler. Yani fenlerin gelişmesi fikirlerin üst üste eklenmesiyle olur. Tabi gözlüğün keşfedilmesi için de önce bir kere camının keşfedilmesi lazım. Mısırlılar M.Ö. 4000'e doğru sırlı cam boncuklar yapmışlar. Ancak sodayı kumla birlikte ısıtıp eritmeye dayanan cam yapım işi muamelelerinin ne zaman bulunduğu kesin olarak bilinmiyor ama cam işleme tekniği M.Ö. 1. asırda Suriye ve Lübnan kıyılarında Fenikeliler tarafından geliştirilmişlerdi. Evet, gözlüğün keşfinin insanlığın uzakları görebilme hayaliyle yakın münasebeti var. Bu hasretin mahsulleri olan dürbün ve teleskop gibi gözlük de aynı hayalin bir mahsulüdür. Uzakları görebilme meşguliyeti içindekilerin iki merceğin, yani konkav yüzeyli cam parçalarının aynı hizaya getirildiğinde uzaktaki nesneleri daha büyük gösterdiğinin farkına varışları, efendim astronomi ve astroloji çalışmalarına büyük bir kolaylık sağlamış. 13. ve 14. asırlarda merceklerin hususiyetlerinin gözme bozukluklarını düzeltme maksadıyla kullanılmaya başlanmasıyla gözlük de artık keşfedilmiş oldu. Evet, gözlük aslında 12. asırlardan kalma bir adet ama esas bugünkü haliyle 13 ve 14. asırlarda. Gözlüğün tarihine yapılan bir seyahatte çerçeveye tutturulmuş büyütücü merceklerin, büyüteçlerin zerrebinlerin veya hurrebinlerin Çin ve Avrupa'da çok daha önce yaygın kullanımına mukabil uzaktaki nesneleri daha bariz bir görüş odağına getirmeyi sağlayan güçlü optik aletlerin yapımı ancak 17. asırda mümkün olmuştur. Bugünkü şekliyle gözlüğün ortaya çıktığı ilk Avrupa ülkesi İtalya. Floransa şehrinden Alessandro Di Spina, İtalya'da bu çerçeveli mercek takımını gözlüğü geliştiren kişi olarak kabul ediliyor. 14. 15. ve 16. asırlarda yapılan tablolarda gözlüğün tarihine ışık tutmaları açısından enteresan bilgiler var. İlk kez gözlüklü birinin resmedildiği tablo 1352 tarihini taşıyor. Tommaso de Modena imzalı Provence'lı Hugh'un portresinde Hugh gözlüklü olarak resmedilmiş. Daha sonra gözlüğe 1480 tarihli bir tabloda rastlanıyor. Bu tabloda resmedilen gözlük de ilk tablodaki gibi dış bükey mercekli. Yani yakını göremeyenlerin, hipermetropların kullandıkları gözlükler bunlar. Resim sanatının bilinen ilk miyop portresi ise Papa 10. Leo'ya ait. 1517 yılında Rafael tarafından yapılmış bu tablo. Buradaki gözlükler iç bükey olarak resmedilmiş ilk defa. Evet, bu resimler gözlüğün tarihçesine ışık tutan vesikalar. Evet, daha fazla tarihe ve isimlere boğulmadan Venedik'in gözlük yapımında 100 yıl boyunca merkez mevkiinde olduğunu ifade edelim. Evet, Venedik zaten cam ayna sanatının merkezi Avrupa'da. Ve gözlüğün safahatine dair birkaç size bilgi verelim. Merceklerin yakın ve uzak görüşe göre ayrılıp da bunların tek bir çerçeveye yerleştirilerek çift odaklı sistemin bulunması 1784 tarihinde. Sistemi gerçekleştiren kim? Benjamin Franklin. Evet, Amerikan dolarında resmi bulunan o şöyle tepesi kel, yandaki saçları uzun, kaşif, aynı zamanda paratoneri bulan ve Philadelphia beyannamesinde imzası bulunan ve bunu hatta önder olan kimse. 1884 yılında, yani bu tarihten 100 yıl sonra merceklerin birbirine yapıştırılması işi başarılıyor. Ertesi sene 1885'te Ernst Abbey ile Otto Schott erimiş cama yeni elementlerin katılmasıyla kırma indisinin ve ayırma gücünün istenilen biçimde düzenlenebileceğini bulmuşlar. 1908'de merceklerin kaynaştırılması sağlanmış. 1910'da tek parça çift mercekli camlar üretilmeye başlanmış. Böylece yakını ve uzağı görmek için iki farklı gözlük kullanmak bir mecburiyet olmaktan çıkmış. Evet, gözlük camının tarihi bu. Biraz da tabii çerçevesine dair bilgi vermek lazım. Gözlük sapının bugünkü şeklini alması 18. asra tarihleniyor. 1727'de bu gözlük sapını bulan kimse Edward Scarlett adındaki bir kâşif. Vaktiyle tek saplı monok kullanılırdı. Bazı böyle lümpen kimselerde efendim, Arsène Lupin'in de vardı öyle efendim tek şeyli. Bizde de bir zaman modaydı. Böyle züppe adam tiplemesinde çok kullanılan tek gözlü monok. Zamanla yerini yaylı ve saplı gözlüklere bıraktı. Kalın çerçeveli kelebek gözlükler forma gibi kullanılır oldu bir müddet. Gözlük çerçeveleri kullananın statüsünü de çerçevelemeye, görünür hale getirmeye başladılar. Moda dünyasının büyük bir sanayi dalına dönüşmesiyle beraber çerçeve modelleri giderek daha kısa aralıklarla demodeleşmeye başladı. Bu arada moda dünyası ilk kez 1945'li 50'li yıllarda moda olan güneş gözlüğünü 1960'larda adeta yeniden keşfetti. Evet, camları karartılmış gözlüklerin ilk kullananlar yine 1430'lardan itibaren Çinliler. Ancak moda için ya da gözlerini güneş ışığının parlaklığından korumak için değildi. Bu kara gözlükleri Çin mahkemelerinde hakimler kullanırlardı. Ne için? Gözlerini saklamak için. Evet, gözlerin çok şey ifade ettiğini bilen Doğu toplumları ve bu arada Çinliler, bilhassa hakimler gözlerini bu siyah gözlüklerin arkasına saklarlar. Böylece tarafların gözlerinden bir mana çıkartmasına mani olurlardı. Bu gözlükler dünyanın diğer bölgelerinde gündelik hayata girdi ama bu işin esasında askeri bir karar var. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin aldığı bir karar var. 1930'lu yıllarda Amerikan Hava Kuvvetleri pilotların deri ceket, deri eldivenli kıyafetlerinin yanında karartılmış camlı gözlükler kullanmalarını kararlaştırdı. 1930'lu yılların sonlarında İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Amerikan pilotlar bu kıyafetleri ile savaş sonrasında gösterime giren ve savaşı konu alan filmler vasıtasıyla gençler arasında bir modanın öncülüğünü yaptılar. Ve ondan sonra kara gözlükler gençler arasında moda oldu. Moda dünyası 1960'lı yıllarda bu güneş gözlüklerini tekrar hatırladılar ve yaydılar. Evet, 1945'te savaş bitti, hatta uzakta kaldı. Savaş sonrası yeniden inşa çalışmaları, savaş öncesinde tıkanmış olan ekonomileri canlandırdı, üretim hızlandı. Moda beyaz perdeden lanse edilmeye başlandı 50'li yıllarda ve 60'lı yıllarda. Hollywood yıldızları sadece birer oyuncu değildi, artist değildi. Giyim kuşamlarıyla, saç ve bıyık modelleriyle, makyaj stilleriyle, kullandıkları parfümleriyle, hatta iç çamaşırlarıyla ve 1960'lardan itibaren de güneş gözlükleriyle birer moda öncüsü oldular. Bu starlar moda sanayi kuruluşlarınca paylaşıldı ve güneş gözlüğü seçkinlik imajını oynadı ve kazandı. Kazandırdığı tek imaj seçkinlik değildi gözlüğün. Yeraltı dünyası da bu gözlüklerin arkasına geçmişti. Aradan yıllar geçti ancak moda sektörü kendi manken yıldızlarını gösteri dünyasını meydana getirdi. Dergiler, gazeteler, televizyon kanalları vasıtasıyla reklam ağını kurdu. Artık beyaz perde yıldızlarına bağımlı olmaktan çıktı. Buna rağmen sinemanın modayı etkileyen, modayı sürükleyen büyüsü tesirini kaybetmiş değildir. Sokaklarda gözlüklü filmlerden kareler, Blue Brother'lar, Sylvester Stallone'nun gözlükleri, Bruce Willis, hatta Top Gun filminin yadigar gözlükleri modaya çok büyük bir hareketlilik getirmiştir. Evet, İslam dünyasında da gözlük kullanılması eskilere dayanıyor sevgili dinleyiciler. 12. asırda Çinlilerin kullanmaya başladıkları gözlükler Çinliler vasıtasıyla Türkistan dünyasında kullanılmış ve arkasından Osmanlı ülkesine gelmiş. Osmanlı tarihinde gözlük kullandığını bildiğimiz iki meşhur şahsiyet var. Bunlardan birisi çok daha meşhur ve çok daha eski. Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'in gözlük kullandığını biliyoruz. 52 yaşında padişah olan ve 8 sene padişahlık yapan bu büyük Türk devlet adamı gözlük kullanırdı. Yavuz Sultan Selim 8 yıllık saltanat hayatının neredeyse tamamı cephelerde, savaş meydanlarında geçmiş olan bu büyük hükümdar okumaya da çok meraklıydı sevgili dinleyiciler. Ne çeşit kitaplar okurdu? Öncelikle dini ve ahlaki eserleri okurdu. İyi bir din bilginiydi. Arapça ve Farsçası mükemmeldi. Aynı zamanda edebiyat, şiir kitapları okurdu. Şiire meraklıydı. Kendisi de güzel şiir yazardı. Hem Farsça hem Türkçe. Ayrıca siyasetle ilgili kitaplara meraklıydı Yavuz Sultan Selim. Mesela Keykabus'un meşhur Kabusnamesini okumuş Farsçasından ve bunun Türkçe'ye tercüme edilmesini istemiştir. Ve tarih kitapları okurdu sevgili dinleyiciler. Tarih devlet adamlarının okuyup ibret aldıkları ve tarihi tekerrür etmeye mahal vermedikleri kitaplar. Bunları şunun için anlattım ki idarecilerin, devlet adamlarının vaktiyle ne gibi bir eğitim seviyesinde oldukları ve neler okuyarak, nelere ilgi duyarak bu mesleklerini, bu işlerini icra ettiklerini bir nebze olsun göstermektir. Maksadım odur. Tabii bu kadar çok kitap okuyan bir kimsenin gözlerinin bozulmaması mümkün değil. Yavuz Sultan Selim gözlük takardı, bunu biliyoruz. Bir başka gözlüklü Can Göz Salih Efendi'dir. adından belli. Cam göz, gözlüklü demek. Kimdir cam göz Salih Efendi? Sultan 3. Selim'in şeyhülislamlarındandır. Hatta bununla ilgili bir de menkıbe vardır. Cam göz Salih Efendi Ayvan Sarayı'da otururmuş sevgili dinleyiciler. Ayvan Saray bugün sur dibinde, Haliç kıyılarına yakın bir mahalle. Sultan 3. Selim Şeyhülislam'ı ziyarete gelmiş, sohbetinden çok memnun kalmış ve Şeyhülislam'a demiş ki, efendim demiş, ben sizin sohbetinizden çok memnun kaldım, sizinle çok sık sohbet etmek isterim, ancak tabii eviniz saraya uzaktır, benim ise buraya gelip gitmem çok zordur, size bizim saray yakınlarında bir ev tedarik etsek, buraya taşınsanız. Camgöz Salih Efendi önce hay hay demiş, malum amir bir şey emrettiği zaman, bir şey söylediği zaman hemen itiraz etmek uygun değildir. Önce peki demek, kabul etmek lazımdır. Arkasından ise teklif hakkını kullanmak lazımdır. Camgöz Salih Efendi şöyle demiş. Efendim ben taşınırım hay hay, ancak belki gelirken görmüşsünüzdür, buradaki evlerin hiçbirisinde mutfak yoktur demiş. Padişah anlamamış. Allah Allah demiş. Ne demek bu? Buradaki mahalle fakir bir mahalledir. Buradaki insanlar çoğu fakirdir. Bunların hepsinin yemekleri bizim fakirhaneden gider. Onun için eğer ben buradan taşınırsam bu mahalle halkı için yıkım olur. Müsaade ederseniz ben burada kalayım demiştir. Padişah bu Ali Cenab Şeyhülislam'ın davranışından çok memnun kalmıştır. Ve kendisine Ayvan Sarayı'nda oturmasına devam etmesi hususunda izin vermiştir. Evet, Camgöz Salih Efendi'den bir hatıra, gözlük bizi sözü nerelere getirdi. Evet sevgili dinleyiciler, Topkapı Sarayı bugün bütün dünyada büyük alaka gören müzelerin arasındadır. Bilhassa sahip olduğu çok enteresan eserleri koleksiyonlarıyla dikkati çeker. Her görenin hayran olduğu, paha biçilmeyen zenginlikleri, mücevherleri, efendim som altından yapılmış eşyalarıyla gözleri kamaştırır. Hazine Dairesi'nin en kıymetli, son derece kıymetli eserleri arasında buhurdanlar yer alır ve bunların da ayrı bir ehemmiyeti var. Bugün bir iki koleksiyoncunun dışında bu Türk buhurdanlarının en güzel numunelerini Topkapı Sarayı'nda görmek mümkün. Buhurdanlar maden işleme sanatının asırlar boyunca gözümüzü okşayan, yurdumuza gelen pek çok devlet adamının, efendim koleksiyoncunun gözlerini kamaştıran süslerindendi. Buhurdanlar, Türk sanat tarihinde ne yazık ki üzerinde kafi miktarda araştırma yapılmamış mevzulardan birisi. Eski vakanüvislerin yazdıklarını okurken padişahların yaptırdığı buhurdanlar için oldukça yüklü kuyumcu üstadiyesi ödedikleri görülür. Hatta Topkapı Sarayı'nın adetleri arasında buhur ve buhurdanlığın veya buhurdanın ayrı bir yeri vardır muhakkak. Seferli koğuşunun ağaları ilkbaharda bazı kokulu çiçekleri toplayıp imbikten geçirerek daha sonra padişaha çiçek suları halinde arz ederlerdi. Ve kendilerine buhur suyu akçesi adıyla bir ihsan-ı şahane çıkardı. İşte bu buhurdanlar içinde buhur yakılan ve buhur yakıldığı mekanı çok güzel kokularıyla dolduran nesnelerdir. Sadece saraylarda değil, kibar konaklarında, hatta basit halk evlerinde dahi o evin şanına yaraşır hususiyette buhurdanlar vardı. İçinde buhur yakılırdı. Bilhassa mevlütlerde, efendim dini merasimlerin yapılacağı zamanlarda, ayinlerde, efendim bu buhurdanlarda buhurlar yakılır. Ortalığı mis gibi kokular sarardı. Evet, bu Türk buhurdanları ayaklı kadehler şeklinde yapılırdı. Geniş bir tablo üstüne otururdu, yan tarafından süslü ve büyük bir kulpla tutulurdu. Buhurdanın üstünde dumanın çıkması için kafesli kapaklar veya süslenmiş delikler bulunurdu. Topkapı Sarayı'ndaki bütün numunelerde buhurdanın bu kısmının son derece harika bir işçilik eseri gösterdiği müşahede edilir. Umumiyetle buhurdan kapaklarının bazısı sivri, bazısı gemi teknesi veya kubbe şeklinde yapılmıştır. Bu kapakların tam üstünde de kapağı kaldırmayı kolaylaştıran alemler ilave edilmiştir. Kulplar ilave edilmiştir. Tombaktan yapılan buhurdan numunelerinde ve diğerlerinde bu kısma ayrı bir ehemmiyet verilmiştir. Hatta son devir buhurdanlarının bu alemlerinde, kulplarında, tutma yerlerinde değerli taşların kullanıldığını biliyoruz. Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'ndeki buhurdanlar tabidir ki saray sanatı çerçevesi içinde biraz da ihtişam ve zenginliğin vesikaları olarak yapılmışlardır. Süsleme teknikleri ihtişamlıdır ve padişahların debdebeli hayatlarına uygun tarzdadır, şatafatlıdır. Bugün elinde fotoğraf makinesiyle Hazine Dairesi'nden dakikalarca ayrılamayan yaşlı başlı turistlerin bu koleksiyondan son derece hoşuna gider. Belki de kafalarında yaşattıkları eski saray hayatını pekiştirdiği için böyle. Onları seyrederken bir de Topkapı Sarayı'nın envanter defterini okuyabilseler, Türk zevkinin, Osmanlı hayatının ne kadar zengin, ne kadar rafine olduğunu bilseler diye insan düşünüyor. Sevgili dinleyiciler, buhur, buhurun memleketi Hindistan. Budizmin ilk devrelerinde buhura ait kayıtlar pek yok ama Tibet Budizminde göğü buhurla karartmak tabiri yazılı kaynaklarında geçiyor onların. Eski Hindular arasında da çok kullanılırmış buhur. Bu buhur sandal ağacından yapılırmış. Türklerde de bu ağaç buhur olarak kullanılmıştır. Ancak ayinlerde ve kabul merasimlerinde buhur yakılırdı. Şifa ayinlerinde buhur yakmak hemen hemen bütün şeylerde var, dinlerde var. Filistin'deki eski Yahudilerde buhur merasimleri de çok mühim bir yer tutardı. Tevrat'ta bunlar anlatılmaktadır. O vakitler buhur maddesi olarak günlük yakılırdı. Yine tarihi kayıtlara nazaran eski Mısırlılarında buhur dumanıyla ruhların göğe çıktığına inandıklarını söylüyor eski kayıtlar. Yine yazılı vesikalarda Yunanlılarda Homeros'a kadar buhurla ilgili malumat yok. Ama sedir ağacıyla limon yakıldığı, daha sonra da günlük kullanıldığını Euripides yazmaktadır. Bilhassa Yunanlıların Afrodit ayinleri sırasında et ve yemek ikramları, takdimeleri yapılırdı. Romalılar bunlara tuz derlerdi. Türkler buhuru kullanmışlar. En çok kullandıkları daha önce söylediğimiz gibi sandal ağacıdır sevgili dinleyiciler. Uygurlar sandal ağacına çından derler. Ve bu kelime Sanskritçe bir asıldan gelir. Sanskritçe eski bir İran dilidir. Çandana, oradan geliyor Uygurların çındanı. Bilindiği kadarıyla günümüzde bile devam eden buhur yakma merasimlerinde bizde öd ağacı kullanılıyor. Bu öd kelimesinin aslı Arapça. Mütercim Asım Efendi bu ağacın toprağa gömülerek saklandığını ve ondan sonra yanınca kokmaya başladığını kaydediyor. Bu makbul ağaca Udu Kemari de denirdi ve Hindistan'dan getirilirdi. Zaten bugün bile Hindistan değişik kültürleriyle, adetleriyle neredeyse Asya'nın kalbidir. Türk buhurdanları her devirde değişik örnekler ve biçimler arz eder. Hemen çoğunda var olan müşterek hususiyetler iki kısımdan meydana gelmeleridir. Ateşlik ve külah. Ve üzerlerinin işte pençberk, ulama, buğte adını verdiğimiz kıvrık dal motifleriyle kaplı olması bunların müşterek hususiyetleridir.
bahçeden bir bahçeye salla yemeği. Ben sana varmam Bilal oğlan, ben sana karşımda dursam yine sana yalvarmam. 7 yıl karşımda dursam yine sana yalvarmam. Allı ye beni Bilal oğlan, bullu ye beni. Allı ye beni Bilal oğlan, bullu ye beni. Bir bahçeden salla yemeni, bir bahçeden bir bahçeye salla
sevgili dinleyiciler, buhurdan sadece İstanbul'da değil tabii, bütün Osmanlı ülkesinde, bütün İslam dünyasında yaygın olarak kullanılmaktaydı. Yemen'de, Şam'da. Bilhassa eski Yemen ve eski Şam buhurdanları günümüzde Avrupa müzelerinde bol bol mevcut. Bunların çoğu gümüş savatlarla işlenmiş. Bu teknikte satı çelik kalemle oyuluyor, madende meydana gelen yarıklara gümüş işleniyor. Türk buhurdanları ise tombaktan yapılmadır. Bu, civa ile çamur halindeki altının bakıra sıvandığı ve ateşte yakıldığı bir teknik. Ateşte yandığında civa uçuyor, altın ise yapışıp kalıyor. Ancak bu ameliyat esnasında efendim satın son derece temiz olması icap eder. Evet, Topkapı Sarayı'nın Hazine Dairesi'nin en gözde, en nadide buhurdanlarından biri som altından yapılmış. Üzerine zümrüt, yakut ve elmaslar işlenmiş. Gerçekten ince ruhlu sanatkarlar tarafından bu derece itinayla, bu derece sabırla yapılmış olmasına şaşmamak elde değil. Hele dikkatli bir gözle incelenirse, bu eserlerdeki çok değişik sanat gücü insana çok tesir ediyor. Saray hayatının o devirdeki bolluğun, zenginliğin birer numunesidir bu buhurdanlar. Sadece saraydaki ihtişam aynısı halkta da var. Halk zengin ise saray zengindir. Sarayın zenginliği halkın da zengin olduğuna bir karinedir. O tarihlerde muhtemelen Topkapı Sarayı'nda bu buhurdanlardan çok fazladır. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna doğru birçok altın eşya eritilmiş ve para basılmıştır. 18. asrın ikinci yarısında hazinedeki eşyaların arasında 3 murassa taht, hançerler, mücevherli tüfekler, sorguçlar, yaylar, oklar, topuzlar, efendim altın kaseler, kadehler, altın leğenler, ibrikler, gülabdanlar, altın buhurdanlar çoğunluktaydı. Sadece mücevherli altın ve gümüş madeni eşyaları mevcudu 2576 adettir envantere göre. Yine bu devirdeki kayıtlara göre hazine dairesinin gözde eşyaları arasında çıplak taş olarak 114.276 yakut, 37.200 zümrüt, 4.300 delikli zümrüt, 5.163 elmas vardır diyor Topkapı Sarayı'nın envanter defterleri. Malum hazine Sultan II. Osman, Genç Osman denilen Sultan II. Osman hadisesi esnasında ilk defa yağmaya uğradı. 18. asrın sonuna doğru da harpler, artık zafer ganimetlerinin eskisi kadar hazineyi besleyememesi ve yabancı hükümdarlara gönderilmesi gereken hediyeler Topkapı Sarayı hazine dairesini eritti. Bu da yetmezmiş gibi bu devirlerde darphaneye eritilmek ve para kesilmek için yüzlerce altın ve gümüş eşya yollandı ki muhtemelen bunların arasında buğurdanlar çok sayıdaydı. Onun için günümüze intikal eden buğurdan sayısı azdır. Ama envanter defterinden anlaşıldığına göre eskiden bunlar çoktu. Ne yazık ki bugün elimizde bunlardan çok azı kalabilmiştir. Evet, estetik kalitesi ve teknik hususiyetleri de nazar itibari alınırsa buğurdanlarımızın eşsiz bir sanat ve zevk ürünü olduğu anlaşılmaktadır. Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'ndeki muhteşem Türk buhurdanları saray sanatı çerçevesi içinde ihtişamın, zenginliğin, Osmanlı hayatının değerlenip vesikalandığı her görenin gözlerini kamaştıran son derece mühim numunelerdir. Evet, dediğimiz gibi buhurdan sadece sarayda değil, halk arasında da çok yaygın kullanılan bir eşyaydı sevgili dinleyiciler. Duvarlarda tahtadan işlemeli küçük raflarda bu buhurdanlar dururdu ve dediğim gibi mevlütlerde, cenazelerde bir ayini ruhani icra edilirken bu buhurdanlar yakılırdı. Herkesin evinde öd ağacı, sandal ağacı ve bu günlük bulunur, buhurdan da bunlar yakılırdı. Meraklısı Hindistan'dan, Çin'den daha çeşitli buhurlar getirirdi. Şöyle bir inanış vardır. Bu güzel koku, tütsü, kötü cinlerin def edilmesini sağlar. İnsandaki sıkıntının, kasvetin giderilmesini sağlar. Ferahlık hasıl eder. Havadaki o elektriklenmeyi, yoğunlaşmayı giderir. Ondan dolayı bir yerde buhur yakılması, özellikle hasta odasında, ölü odasında buhur yakılmasının psikolojik faydası olacağına inanılırdı. Onun için eski Türkler bu nazar değmesi, büyü yapılması ve buna benzer bir takım hastalıklarda, depresyon gibi bir takım ruhi hastalıklarda hastanın bulunduğu yerde tütsü yakılmasına çok ehemmiyet verirdi. Tütsü yakılması için de bu tür buhurdanlar kullanılmıştır. Buhurdanlar bir de tabii böyle tepeden zincirle asılı olan tütsüler vardır. O da buhurdan normal kadeh gibidir tepsi içinde. Bunlar da tepeden kandil gibi içinde tütsü yakılır. Bu daha ziyade camilerde, tekkelerde oranın görevlileri tarafından yakılırdı. Bugün Medine'de ve Mekke'de hala vardır. Medine'de bilhassa harem ağaları, Osmanlılardan kalma harem ağaları vardır Medine-i Münevvere'de. Kadınlarla erkeklerin ayrı ayrı ziyaret edebilmelerini sağlarlar bunlar. Bu harem ağaları zaman zaman Mescid-i Nebevi içinde bu tütsüleri yakmaktadırlar. Ellerindeki zincirli kandil şeklindeki buhurdanları sallayarak mescidin çok güzel bir kokuya bürünmesini sağlamaktadırlar. Bu da işte eski geleneğin bir devamıdır. Mescitlerde, camilerde tütsü yakma geleneğinin. Ama onlar buhurdan şeklinde değil, kandil şeklinde tütsülerdir. Şeysi biraz daha şekli farklı. Ama içinde yakılanlar ve üstlendiği fonksiyon tamamen aynıdır. Bugün şimdi ne tütsü yakan kaldı, ne buhurdan kaldı. Tek tük meraklıların evinde eskiden kalma küçük buhurdanlar, küçük tütsülükler kaldı. Onun dışında, onların içinde de bugün tütsü yakılıyor mu bilmem. Ama buhurdan ve buhur Türk kültür tarihinin en nadide örneklerini müzelerde ve hatıralarda yaşatmaya devam etmektedir.
Başka yerin lütfu ne yazda, ne de kışta. Yok başka yerin lütfu ne yazda, ne de kışta. Bir tatlı huzur almaya geldim kalamışta.
Bir tatlı huzur almaya geldi.
Sevgili dinleyiciler, Mısır'daki piramitler veya namı diğer ehramlar pek çok insanın alakasını çekmiştir. Bugün Mısır deyince pek çok kimsenin aklına bu piramitler gelmektedir. Tarih deyince piramitler gelmektedir. Dünyanın harikalarından biri olarak kabul edilmektedir. Yedi harikanın içinde değil ama dünyanın harikalarından kabul edilmektedir. Ve de yıllarca üzerinde pek çok film yapılan bir konu olmuştur piramitler. Piramitlerin esrarı. Bu gerçek mi? Piramitler esrarlı binalar mı? Esrarlı nesneler mi? Şu anlattıklarımızı nazar itibari alırsanız belki sizin bu hususta bir karar verme imkanınız var. Piramitlerin her biri 20 ton olan taşlardan inşa edildiğini düşünün. Ve bu taşları temin edebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıkta. Bu taşların nasıl getirildiği gerçekten bugün bilinmemektedir. Her biri 20 ton olan taşlar. Piramit kimin adına yapıldıysa onun bulunduğu odaya yılda sadece 2 kez güneş girmektedir. O da doğduğu ve tahta çıktığı günler. Bunu nasıl ayarlamışlar? Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğu için mumyaları ilk kez bulan 12 bilim adamı bu radyoaktif madde tesiriyle kanserden ölmüştür. Piramitlerin içerisinde ultrason, radar ve sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır. Kirletilmiş bir suyu birkaç gün piramitin içine bırakırsanız suyu arıtılmış olarak bulursunuz. Piramitin içerisinde süt birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir. Bitkiler piramidin içinde daha hızlı büyümektedirler. Piramidin içine bırakılmış su 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir. Çöp bidonu içindeki yemek artıkları hiç koku yaymadan piramidin içinde mumyalaşır. Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyükçe bir piramidin içinde daha çabuk iyileşir. Piramitlerin içi yazın soğuk, kışın sıcak olur. Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur. Araştırmacıların çoğu ya içinde kayboldu ya da aynı yerde birkaç tur attılar fakat içlerini göremediler. Evet, ne dersiniz? Bu anlattıklarımız çerçevesinde piramitler esrarlı mı, değil mi? Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.